Ayrım 9. O Sarışın Kurt. Atilla İlhan. Sayfa 97. Ankara. Ziraat Mektebi. Büyük Oda. Sabaha karşı. Odada hareketli ve gergin geçmiş bir gecenin dağınıklığı. Ortalık aydınlandığı halde lamba yanıyor. Yazı masasının üstünde karmakarışık gece telgrafları. Paşanın tabakası. Onun eski harflerle el yazısı notları. Hatta bazı krokiler, koltuk ve iskemlelerde düzgün yerinde değildir. Mustafa Kemal Paşa sigarasını yaktıktan sonra pencerenin önüne gidiyor, camları açıyor, dışarıya bakıyor. Haziran sabahının bozkırdaki aydınlığı ve sükuneti, uzak horoz sesleri, yakın kargalar. Mustafa Kemal Paşa dışarıya bakarak kendisiyle ilgili değilmiş gibi doktora soracaktır. Ne buldun doktor? Doktor Refik Bey saygılı ama çekingen, mucibi endişe bir keyfiyet yok paşam. Ona doğru bir adım atar. Hamdolsun, ciğerler sağlam. Böbrekler malum. Bendenizi düşündüren, içinde yaşadığınız fasılasız asabiyet. Mustafa Kemal Paşa bu söz üzerine birden Doktor Refik Bey'e dönüyor. Sigarayı tutan elinin iki parmağını havaya kaldırarak cevap verir. Abi, nasıl asabi olmam? Ben şahsımı onlara vakfetmişim. Onlar bana düşman. İki adım gelir. İşittin mi Ethem Bey ne demiş? Ankara'ya geldiğinde beni meclisin kapısında asacakmış. Az susar. Sigarasından bir nefes alır. Dumanları üflerken daha düşük tonda devam eder. Astıkları yetmedi. Doktor Refik Bey susuyor, bir şey söylemeye niyetli, çekindiği hissedilmektedir. Sessizlik anında tekrar kargaların bağırtısı. Doktor Mustafa Kemal'e biraz daha yaklaşarak konuşur. Paşam, hekiminiz sıfatıyla affınıza mağruren bir şey arz edeceğim. Susar, cevap bekler. Ses çıkmayınca devam eder. Burası adeta karargahı umumi. Her an bir mesele çıkıyor. Asabiyetiniz sebebi muhit. Miktarı kafi istirahat edemiyorsunuz. Mustafa Kemal Paşa az önce yaktığı sigarayı söndürür. Bunu Adnan da söyledi. İsmet de söylüyor. Doktora dönerek, istasyondaki direksiyon binasına nakletmeyi düşünüyorum. Doktor Refik Bey, tercihe şayandır. Az susar. Lakin Bekir Çavuş sadık, hamiyetli bir nefer. Size gözü gibi bakıyorsa da sıhhatiniz bence daha zarif bir ihtimama ihtiyaç göstermektedir. Doktor Refik Bey tekrar susar. Paşanın tepkisini merak ederek onu süzer. Onun gözüyle Mustafa Kemal Paşa lambayı söndürmekle meşguldür. Doktor Refik Bey, bir kadın elinin ihtimamına. Mustafa Kemal Paşa önce onu hiç duymamış gibi davranacaktır. Oturmuş olduğu makam koltuğundan doğrulur. Tabakasını ve kibritini cebine koyar. Bir yere gitmeye hazırlanıyor gibidir. Nitekim doktora bakarak konuşur. Gecikmeyelim. Kazım Bey ve Ali Fuat Paşa ile konuşacağız. Doktor Refik Bey derhal askeri tona iner. Emredersiniz. Önde Mustafa Kemal Paşa, arkasında Refik Bey kapıya yürürler. Tam salona çıkacakları sırada Mustafa Kemal Paşa birden durur. Refik Bey'e döner. Az önceki sorusuna belli belirsiz gülümseyerek cevap verir. Mithat'ı bilirsin. Hani İstanbul'a gelir gider. Miralay Hüsamettin Bey'in oğlu. Bu defa gelirken Fikriye'yi de getirecek. Sahnenin sonlarına doğru gerilerden müzik belirir. Uzak bir piyano La Tristesse Chopin'i çalmaktadır. Bu melodi kısa sürer. Yerini işgal ve esaret mevzunun leitmotivi olan dramatik ezgilere bırakacaktır. Eski bir Osmanlı İmparatorluğu haritası. Gündüz. Haritanın üzerinde Sevr Anlaşması'na göre Anadolu'nun nasıl parçalandığı gösterilmiştir. Aynı şekilde 15 Mayıs 1919'dan başlayarak Yunan işgalinin Milen hattına kadarki durumu da mavi renkle belirtilmiştir. Sahnenin burasından itibaren haritada hareket halindeki okların üstüne işgal fecaetine ait görüntüler bindirilecektir. İşgal olayının ağırlığını ve kederini uyandıran dramatik leitmotiv sürüyor. Arada bindirilen görüntülere uygun savaş efekti. Haritada Yunanlılar mavi oklar halinde harekete geçiyorlar. 22 Haziran 1920. Okların birisi Akhisar Soma, ikincisi Salihli, üçüncüsü Aydın istikametinde ilerliyor. Yunan tümenlerinin gerçekleştirdiği işgal harekatına ait görüntüler. Yunan kıtaatının önde süvariler, arkada piyade, törenle Balıkesir'e girişi. Bir cami duvarı önünde sıralanmış gözleri bağlı, kurşuna dizilen kuvayi milliyeciler. Ateşe verilmiş harmanlar, çekilen Kuvayi Milliye müfrezelerinin havaya uçurduğu Kirmasti Köprüsü. Başlarında metropolit olmak üzere Alaşehir Rumlarının Yunan işgal birliklerini Yunan bayrakları ve alkışlarla istikbal etmesi ve benzeri. Zincirleme olarak bindirilen bu resimlerin gerisinde haritada Yunan kollarının harekatı izlenebilecektir. A. Birinci Kolbalıkesir'i 10 Haziran 1920, Kirmasti'yi Mustafa Kemal Paşa ve Karacabey'i 2 Temmuz 1920, sonra da Bursa'yı işgal ediyor. Bursa'nın Dimboz, Aksu hattını tutuyor. B. İkinci kol, Salihli'den sonra Alaşehir'i 24 Haziran 1920 zapt eder. Alaşehir'den sonra Uşak düşüyor. 29 Ağustos 1920. C. Üçüncü kol, Aydın'dan hareket ederek Nazilli'yi işgal eder. Burada kısa bir duraklama yapan mavi kollar sonra Bursa ve Uşak'ta yeniden harekete geçeceklerdir. A. Bursa cephesindeki ilerlemede Yenişehir ve İnegöl düşman eline geçer. 1 Ekim 1920. B. Uşak cephesinde ise milli kuvvetler Dumlupınar sırtlarına kadar geriler. Kırmızı ile gösterilmesi gereken Türk cephesi Yunan taarruzu sonucunda İnönü, Afyon, Kütahya batısına intikal etmiştir. Sahnenin sonuna doğru bindirilen işgal faciasına ait görüntüler hafifleyip kaybolacak, harita tek başına kalacaktır. Süperpoze bitince görüntü efektleri kaybolur. Sadece dramatik işgal leitmotivi ve sürekli telgraf işaretleri kalır. Daha sonra telgraf işaretleri de kaybolacak, sadece dramatik işgal müziği kalacaktır. İstanbul, Kız Kulesi'nden şehrin cami ve minarelerle süslü klasik silüeti, gündüz. Bulutların ufka yığılmış olduğu karanlık bir gün, karla karışık bir yağmur. Başta İngiliz amiral gemisi Iron Duke olmak üzere boğaz girişine demirlemiş işgal donanmasına ait kruvazörler, aralarında ışık ve flama işaretlemesi, kıyıya gidip gelen istimbotlar vesaire. Bu panorama verilirken fonda işgal müziği en ağır ve dramatik tonlarına ulaşacaktır. İstanbul, Beşiktaş, Akaretler'deki ev, gündüz. Zübeyde Hanım'ın evi. Önünde yağmur altındaki ağaçlar, yokuş yukarı çıkan bir simitçi. Saçağın altına yatmış sokak köpeği. Camları yağmurlu ve içeriden buğulanmış. İçeride salon. Yağmur karanlığından ışıklar yakılmış, ev bu haliyle tenha ve kasvetli görünür. Daha önce çay içilmiş. Semaver de ortada duruyor. Bardaklarda, koltuklardan birisinin üzerinde o günkü gazeteler. Peyamı sabah, akşam. Zübeyde Hanım, karşısına oturttuğu kızı Makbule Hanım'ın iki elini açtırıp tutturduğu bir yün çilesini sabırla sarıp yumak yapmaktadır. Her iki kadın gündelik ev halleri ve kılıkları içindedirler. Bu sahnede de devam eden işgal leitmotivi diyalogdan itibaren hafifleyip geriye çekilecektir. Buna mukabil hızlı yağmurun taşlıktaki şakırtısı işitiliyor. Makbule Hanım hem yün çilesini tutuyor hem de için için tartışıyor. Nihayet dayanamayıp konuşacaktır. Sen ne dersen de anne, Mithat'ın aklına uymayacaktık. Fikriye zaten mecnun. Abimin başındaki dert yetmezmiş gibi. Makbule Hanım'ın amorsundan Zübeyde Hanım bir an durur. Gözlüklerinin üstünden kızına bakarak biraz da asabi. Niye bile söylersin abi kızım? Kocan da muvafakat etmedi mi? O da gitsin dedi. Biraz susar. Kolay mı sanırsın oralarda erkek başına yaşamak? Bir an yün yumağı elinde öylece kalır. Göğüs geçirip mırıldanır. Ah Mustafa'm, çakırım. Kısa bir sessizlik olur. Taşlıkta ve camlarda yağmurun çıkardığı sesler öne çıkar. Makbule Hanım fikrinde ısrarlı görünmektedir. İğneli. Fikriye'nin niyeti bozuk. Maksadı abime bakmak değil ki. Ellerini kaldırarak daha hızlıca. Onun başına kalmak. Zübeyde Hanım hoşnutsuz. Beri bak kızcağızım. Yakışmaz bile konuşmak sana. Abin çocuk mudur? Ona kansın. Koskoca bir paşa mesela. Tekrar bir sessizlik oluyor. Yeniden taşlıktaki ve camlardaki yağmurun şakırtısı. Zübeyde Hanım yumak elinde yine dalmıştır. Yakından yüzü. Gözlüklerinin üzerinden gözlerini yukarıya kaldırıp daha çok kendi kendine konuşurmuş gibi konuşuyor. Tübe tübe, günaha gireriz ezan vakti. Gözlerini indirirken Makbule'ye, kolay mı sanırsın bu zamanda Anadolu'ya geçmek? Yunan Bursa'ya girmiş. Rum eşkıyası yol kesiyor, baş alıyor. Fısıltıya yakın bir sesle, Allah'ım sen sakla bekle o kızcağızı. İstanbul civarı, Ereğli yolu, akşamüstü. Fikriye parmakları arasında sigarası eğilmiş Mithat'ın uzattığı sigaradan yakıyor. Mithat Bey, yak bir cigara daha Fikri. Eğilir fısıltıya yakın bir sesle, böyle hiç tanıyamazlar, basbayağı delikanlı oluyorsun. Gülüşürler. Fikriye başında kalpağı, sırtında avcı ceketi ve pantolonu. Ayağında körüklü çizmeleriyle erkek kılığındadır. Saçlarını kalpağın içinde topladığı, boyu da müsait olduğundan daha çok bir delikanlıyı andırmaktadır. Mithat Bey benzer bir yolcu kılığındadır. İkisi de at üzerindeler. Sigara yakıldıktan sonra sigaralarının dumanlarını etraftaki sisi savurarak çok da hızlı sayılmayacak bir tempoda ilerliyorlar. Çetrefil ve kalın bir orman görüntüsü. Ağaçların arasından etrafı yayılıp yükselen yoğun bir sis. Güneşin battığı saatlerdir. Hem ufuk hem de sis yığınları grup pembeliği alıyor. Yolcular 5 kişilik bir grup. Fikriye ve Mithat Bey'in 3 de atlı koruması. Bunlardan birisi 5-10 adım önlerinde. Diğer ikisi 5-10 adım arkalarında. Çapraz fişekli, kalpaklı, elleri mavzerli, kuvayi milliye milisleri. Fikriye mutlu. Size ebediyen müteşekkir kalacağım Mithat Bey. Siz müdahale etmeseydiniz bu seyahat asla mevkii tatbike konulamazdı. Kendimi şimdiden Ankara'da addediyorum. Mithat Bey gülerek, dur bakalım daha işin başındayız. Biraz susar, daha ciddi. Hem Ankara'yı güllük gülistanlık sanmayasın ha. Paşa'nın asgari İstanbul'daki kadar muarızı muhalifi vardır. Fikriye inanarak, olsun. Paşa abim haklıdır. Hakikati o bilir. Çanakkale'de de... Mithat Bey sözünü keserek, öyle deme Fikri. 40 günde bütün garbi Anadolu gitti. Hele Bursa'nın düşmesi bir felaket. Bunun mesulü kim? Muhalifleri elbette Reis Paşa'dır diyorlar. Mithat Bey'in konuşmasının başından itibaren ağır ve kederli işgal leitmotivi işitilmeye başlayacaktır. Flashback sahnesi geliyor. Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi, akşam. Flashback sahnesidir. Kamera belirli bir uzaklıktan ağır ağır TBMM binasına doğru yaklaşmaktadır. Bu görüntü üzerinde meclisteki konuşmalar off olarak işitilmeye başlar. Ağır ve kederli işgal leitmotivi sürmektedir. Fakat meclis konuşmaları işitildiği andan itibaren elektrikli meclis içtimağının rabarbası fonda yükselir. Afyon mebusu Mehmet Şükrü Bey asabi ve sert. İstizah tahririmizin manası ve mefhumu Bursa ve Alaşehir'in düşmesine sebep olan Bursa kumandanı Bekir Sami ve Bursa valisi Hacı Muhiddin Beylerle Alaşehir kumandanı kamera meclise belirli bir yakınlığa kadar gelmiş olmalıdır. Buradan flashback sahnesi içinde geçme gerçekleşecektir. TBMM Ankara Meclis salonu, hitabet kürsüsü, kürsüde Afyonkarahisar mebusu Mehmet Şükrü Bey, elinde notları, el kol hareketleriyle asabi ve sert konuşuyor. Kumandanı Aşir Bey'in, ne için divanı harbe sevk ve tevdi edilmediklerinin, aynı zamanda erkanı harbiye-i umumiye riyasetinden ve dahili vekaletinden sorulmasıdır. Şiddetli alkışlar, bravo sesleri işitiliyor. Riyaset kürsüsünde Mustafa Kemal Paşa, vakur, ciddi, sabırlı ve hava içindedir. Hamdullah Supi Bey hitabet kürsüsünden Bursa felaketi dolayısıyla uğramış olduğumuz müthiş ziyan cihan nazarında Anadolu'daki müdafaanın bir göz korkuluğundan başka bir şey olmadığı zehabını uyandırmıştır. Riyaset kürsüsünde Mustafa Kemal Paşa dikkat ve ciddiyetle hatibi dinliyor. Bir takım notlar alıyor. Hamdullah Supi Bey Yunan ordusu Akhisar'dan Marmara sahillerine kadar bütün şehirleri ve köyleri yıldırım süratiyle istila eylemiştir. Bursa'yı harpsiz ve mukabelesiz düşmana teslim edenler bunun mesulü olmayacak mıdır? Meclis Genel Kurulu. Mebuslar galeyan halindedir. Şiddetli alkışlar, bravo sesleri, kaldırılmış yumruklar göze çarpar. Mustafa Kemal Paşa konuşmak üzere söz almıştır. Meclisin galeyanı sürüyor. Yavaş yavaş sükunet teessüs edecektir. Paşa'yı dinlemeye başlıyorlar. Mustafa Kemal Paşa kesin ve ikna edici. Efendiler, vaziyeti muhakeme ederken ve tedbir düşünürken, acı da olsa hakikati görmekten bir an fari olmamak lazımdır. Kendimizi ve birbirimizi aldatmak için lüzum ve mecburiyet yoktur. Meclis heybeti umumiyesinden görüntüler. Taraftar mebusların tasvip eder tavırları, muhalif mebusların mütereddit halleri vesaire. Mustafa Kemal Paşa devamla, efendiler, heyeti vekile bu tarihteki şeraite göre seferberlik yapabilmeyi acaba düşünebilir miydi? Memleketin baştan başa halifenin fetvası hükmünde olduğu sırada, milleti askere davet etmek caiz ve mümkün görülebilir miydi? Mebus görüntüleri, gittikçe ikna olmuş görünen yüzler. Bazılarında belki tebessüm. Bu arada tazfif mırıltıları. Mustafa Kemal Paşa, efendiler, bizim vazifemiz bazılarının teessür ve heyecanına iştirak ederek umumun kuvve-i maneviyesini kırmak değildir. Bilakis onlara metanet ve sebat ve ümit verecek tarzda hareket etmektir. artık buna mani kalmamıştır. Heyeti icraiye bir kısım tevellütlüleri silah altına celbedebilecektir. Alkışlar. Mustafa Kemal'in konuşması ve alkışlar sonlara doğru hafifleyecek, sonra silinecektir. TBMM Büyük Salonu. Celse kapanmıştır. Müzakere sonrasının gergin hareketliliği. Mebusların bir kısmı dışarıya çıkıyor, bir kısmı aralarında gruplaşıp tartışıyorlar. Sarıklı, cübbeli ve sakallı bir hoca efendi. Yanında yeleği gümüş köstekli, kalem efendisi. Geriden sıkma gözlüklü, alafranga sakallı bir diğeri konuşmaktadır. Sarıklı hoca sakalını sıvazlayarak çok bilmiş bir eda ile "Lafü güzaf, bu iş ordu işi değil. Muntazam kuvvet tanzimine tevessül edersek kıyamete kadar netice alamayız." Yeleği köstekli tombul mebus, "Hakkı haliniz var hoca efendi. Ah nerede Çerkes Ethem Bey? Bize çeteler lazım, çeteler." Sıkma gözlüklü mebus, "Esasen biz bu işleri muharebe ile halledemeyeceğiz. İstanbul galiba haklı. Düveli muazzama ile müzakere en makulü." Başka bir grup, Kayser bıyıklı, iri yarı bir mebus, Halim Selim, kısa boylu ve şişman bir başkası, nihayet taşra eşrafı kıyafetinde bir üçüncüsü, sigaralarını yakmaya davranarak dışarıya yürüyor, aralarında tartışıyor. Kısa boylu şişman mebus, ince bir sesle, "Hem Bursa gibi bir şehri mukaddesi, kefereye muharebesiz teslim et, hem de bunun mesuliyetinden sıyrıl. Olur mu efendim?" Kayser bıyıklı mebus, "Mirim, bu izahat sizi tatmin eyledi mi?" "Beni hayır. Mustafa Kemal'i asker bilirdik. Neden düşmanın karşısına dikilmiyor? Burada keyfi mayaşi siyasetle iştigalinin manası nedir?" Salonun rabarbası, mebusların konuşması gittikçe hafifleyerek bir sonraki sahne üzerinde kısa bir süre of devam edecek. Sonra bütünüyle silinecektir. Tekrar işgal leitmotivi bütün ağırlığı ve kederiyle ortaya çıkıyor. Flashback sahnesinin sonudur. Ereğli'ye mücavir ormanlık bölge. Akşamın ilk saatleri. Yıldız alacası. Sis yükselmiş, iyice ortalığı sarmıştır. Ağaçlar karanlıkta ve sise sarınmış olarak birer heyula gibi görünür. Fikriye ve Mithat Bey'in atları yine yan yana ilerlemektedir. Öndeki refakatçi görünmüyor. Arkadakiler 5-10 adım geriden geliyorlar. Birisi sigara içmektedir. Ötekisi ıslıkla bir türkü çalıyor. Fikriye duygusal, "Maalesef böyle, Makbule ablam beni çekemiyor." Hoca yengemin fikrine giren de odur. "Hakikatte ben Halidir Paşa'mın hasreti içindeyim. Lakin..." Birden ön taraftan üst üste iki el silah atıldığı duyulur. Arkadaki çetecinin ıslığı anında kesilecektir. Dizginleri çekip atları durdururlar. Mithat Bey silahına davranarak ileriye bakıyor. Geridekilere sesleniyor. "Yiğitler, hele biriniz öne çıksın. Kimdir ateş eden anlayalım." Islık çalan atını sürüp öne çıkmaya yeltendiği anda ön taraftan iyice Rum aksanıyla Türkçe bir ses işitilecektir. "Kör apostol, kalis peras, giriyeler, eller yukarı, kim ki kımıldar, vururum kale." Ses üzerine Mithat Bey darınacak gibi olursa da dakikasında durur. Çünkü anında dört taraflarından ormana gizlenmiş Rum çeteciler sessizce ve silah namluları onlara doğrultulmuş olarak meydana çıkar. O zaman ön taraftan eğri gümüşlü, üzengileri gümüş atının üzerinde yakışıklı Rum palikaryası kör apostol sırıtarak ağır ağır ortaya çıkacaktır. O da silahını onlara doğrultmuştur. Kör apostol sırıtarak kendinden emin, "Kimmiş bu palikaryalar ha? Burada kör apostolun borusu öter, bilmezler mi?" Mithat Bey dik, "Ne istiyorsun?" Kör apostol diklenir, "Sus." Sonra Rumca, "Elado." Onlar kımıldamayınca atını usulca sürüp o yaklaşıyor. İkisini de şüpheli bir tebessümle tepeden tırnağa süzmektedir. Kör apostol, "Bolşevik Kemal'in adamları olmasın." Susar Rumca kendi kendine, "Kal o yine." Mithat Bey, "Ben ve kardeşim tüccarız. İstediğim para mı?" Kör apostol gözlerini Fikriye'ye dikmiştir. Dudaklarında aynı pis tebessüm onu süzerek konuşur. "Kardeşin ha?" Adamlarına yüksek sesle, "Kardeşiymiş, duydunuz mu?" Bu soru üzerine Mithat Bey grubunu dört taraftan sarmış Rum eşkıyası ağız dolusu gülüyor. Mithat Bey dikkati üstüne çekmek ister. "Çocuğu bırak, erkeksen benimle konuş." Kör apostol hiç duymamış gibi aynı tonda sürdürür. "Böyle kardeş, yani ay parçası gibi oğlan." Fikriye'ye, "Adın ne senin?" Fikriye sesini kalınlaştırıp fütursuz, "Fikri." Kör apostol alaycı, "Kirye Fikri, ah Fikriyamu, tikanis kala." dolu dolu güler. Nasıl olduğunu bağda göreceğiz. Birden sertleşir. Atının başını yola çevirirken adamlarına dönerek kumandayı verir. Haydi vire, alın silahlarını, gidiyoruz. Önde kör apostol, kafile ormanın sisli karanlığına doğru hareket edecektir. Eşkıya silahlarını aldığı sırada bir cesedin önünden geçerler. Bu, Mithat Bey grubunun önünde giden kılavuz çetecinin cesedidir. Kör apostol, namlusunun ucuyla onu gösterip Mithat Bey'e dönerek alaylı bir tehdit savurur. Sizi Kemal bile kurtaramaz. Atların nal seslerinin uzaklaştığı işitiliyor. Kamera, namlunun ucuyla gösterilen Kuvayi Milliyeci'nin vücudu üzerinde kalır. Ağır ağır ona yaklaşır. Yerde yatan onların uzaklaştığını hissedince gözlerini açıp kımıldar. Yaralıdır fakat ölmemiştir. Kalkmaya davranıyor. Ankara, tren istasyonu, gündüz. Yaklaşmakta olan bir trenin düdüğü ve soluması işitiliyor. Ayrıca kalabalığın rabarbası. Kamera, önce istasyon binasının eski harflerle altında Fransızca Ankara, Angora tabelasını görür. Sonra bekleyenler üzerine iner. Eskişehir istikametinden kalın ve bol duman savurarak bir tren gara girmektedir. Karşılayıcılar arasında bir kımıldanma fark ediliyor. Diğer karşılayıcılardan ayrı bir yerde başka bir grup. Mustafa Kemal Paşa, yanında yaverleri Salih ve Muzaffer Beyler. Sigarasını içerek yaklaşan trene bakıyor, düşünceli fakat kararlı izlenimi verir. Mustafa Kemal'in gözüyle geçen lokomotif, onu izleyen yolcu vagonları, pencerelerde yolcular, köylü, asker, kadın, erkek Anadolu kalabalığı. Katar durduğu zaman Mustafa Kemal Paşa'nın karşısına düşen vagonun penceresinde Ali Fuat Paşa görünecektir. Mütebessim fakat şaşırtıcı, çünkü alışılmış resmi paşa üniforması yerine Kuvayi Milliye Çetecisi kılığındadır. Omzuna asılı bir de filinta taşıyor. Mustafa Kemal Paşa bunu görünce yüzünden belli bir hoşnutsuzluk ifadesi geçer. Katara doğru yürür. O sırada vagonun kapısından inen Ali Fuat Paşa'yı karşılar. Ali Fuat Paşa önce askeri selam verir. Sonra iki eski arkadaş kucaklaşırlar. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa gülümseyerek şükür kavuşturana. Ali Fuat Paşa, nasılsınız paşam? Mustafa Kemal Paşa eliyle arabasının bulunduğu yeri işaret ederek, şu taraftan buyur, otomobil bekliyor. Gittikçe yükselen kamera onların otomobile doğru ilerleyip kapıları açan yaverlerin önü sıra otomobile binişlerini yukarıdan tespit edecektir. Otomobil, istasyon kalabalığı, at arabaları vesaire arasından hareket edip uzaklaşıyor. İstasyon rabarbası, trenin soluması ve düdük sesi. Hareket eden arabalar, otomobil uzaklaşan motor sesi. 9. ayrımın sonu. Sayfa 109.